Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Ali Can Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyomuzun Hüdayi Coğrafyası'ndan programına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Günümüz mübarek, huzurlu, saadet dolu, feyiz ve bereketli olsun inşallah. Geçen programımızda kıymetli dinleyenlerimizin hatırlayacağı üzere pek muhterem üstazımızı, Osman Nuri Topbaş hocamızı programımızda ağırlamış ve kendileriyle beraber olmuştuk elhamdülillah. Muhterem üstazımızdan özellikle vakıf insan olabilmek için kalbin tasfiye edilmesi, yani saflaştırılması gerektiğini, nefsin tezkiye edilerek arındırılmasının lüzumunu, bunun ise ancak bir takva eğitimi ve tasavvufi bir terbiyeden geçmekle elde edilebileceğini, daha doğrusu ancak duyguların derinleşilmesiyle bir vakıf insan olunabileceğini değişik örneklerle siz kıymetli dinleyenlerimizle paylaşmıştık. Yine o programda vakıf müessesesinin tarihini, ilk vakıf işinin ne zaman başladığını ve nasıl başladığını, Hazreti Peygamber'in hayatında vakıf müessesesinin durumunu, bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını muhterem üstazımızdan dinlemiş ve istifade etmiştik elhamdülillah. Ayrıca Allah ve Resulüne olan muhabbet ve dostluğun gönülleri ulaştırdığı seviye ile ashab-ı kiramın da ellerindeki imkanlardan pek çok kıymetli gelir ve emlaki vakfettiklerine şahit olmuş, infakta onların ulaştıkları seviyeyi görmüş ve bir sonraki programımızda yine bu konuyu misallerle daha geniş bir şekilde ele alacağımızı ifade etmiştik. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Hüdayi Coğrafyası'ndan programında tekrar muhterem üstazımızla huzurlarınızdayız ve kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz inşallah. Efendim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Teşekkür ederiz.
Efendim izin verirseniz ashab-ı kiramın veya daha sonraki nesillerin hayatlarında yaşadıkları infak ya da isar, vakıf örnekleriyle konumuza kaldığımız yerden devam edebilir miyiz efendim?
Tabii efendim, elbette.
Buyurun
Hazreti
efendim.
Ömer radıyallahu anh'ın Sem adlı bir hurma bahçesi vardı. Hayır ve iyilik yarışında herkesi geride bırakmaya çalıştığını bildiğimiz büyük insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzuruna gelerek, "Ya Resulallah, bana göre en iyi hurmalık benim hurmalığımdır. Temiz kazancımla aldığım bu bahçeyi vakfetmek istiyorum," dedi. Peygamber Efendimiz de, "Bu hurmalığın aslını vakfet. Artık o satılmaz, başkasına hibe edilmez, kimseye miras kalmaz. Onun mahsulü muhtaçlara verilir," buyurdu. Hazreti Ömer Resulü Ekrem'in buyurduğunu hemen uyguladı. Bahçeden çıkan mahsul, Allah yolunda cihada giden yiğitlere, esirlikten kurtulmak isteyen kölelere, fakirlere, misafirlere, yolculara ve Hazreti Ömer'in yakın akrabalarına dağıtıldı. Buna benzer yine diğer bir misal vereyim. Darlıkta ve bollukta infak ediniz ayet-i kerimesi indi. Yani Cenab-ı Hak darlıkta da verilmesini emri duydu. Bu ayet indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Zer, ashab-ı kiramın en fakiriydi. Belki dikili bir çadırı bile yoktu. Çorbana su koy ve infak et buyurdu. Tabi Hazreti Ebu Zer'in tane koyacak durumu yoktu. Bu bakımdan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ebu Zer, çorbana su koy." Birinci madde bu. İkinci madde, "Etrafını gözet." buyurdu. Yani kim muhtaç, kim daha muhtaç? En muhtacını bul. Üçüncü tebligatı da verirken de bir gönül alarak, bir nezaketle, bir zarafetle ver buyurdu. Demek ki burada da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çok güzel bir tebliğ var. Yani biz verirken ya uzun sadakat Allah'a veriyormuş gibi, Çünkü Cenab-ı Hak sadakaları kendisini aldığını bize bildirmektedir. Zaten nezaket, zarafet bir Müslümanın farik vasfıdır.
Tabii bu verdiğiniz misaller efendim gerçekten muhteşem. Bu tablolardan etkilenmemek mümkün değil. Geçen programda en çok sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız. Ayet-i kerimesi nazil olunca Ebu Talha'nın 600 hurma ağacı olan arazisini vakfettiğini anlatmıştınız efendim. Ve çok etkilenmiştik. Efendim hatırladığım kadarıyla yine başka bir ayetle ilgili benzer bir hadise yaşanıyor Asr-ı Saadet'te. Allah'ın müminlerden borç istediği ayet. Yani ayet-i kerimede karden hasene şeklinde geçiyor. O hadise de çok etkileyici. Bu olayı da lütfeder misiniz efendim?
Karden hasene güzel bir borç. Fakat Cenab-ı Hak yapılan bu infakın değerinin yüksekliğini belirtmek için karden hasene buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak kulundan borç istiyor. Cenab-ı Hak Hadis suresinde de Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah bunu kendisi için kat kat artırır. Onun için olduğu üstün ve kerim bir yüksek onurlu bir ecir vardır buyurmaktadır. Bu borcun mukabilini en iyi ödeyecek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah'a verilen borcun garden hasene güzel bir borç diye vasıf edilmesinden bu işin yani Allah için yapılan infak hizmetinin terviç edildiğini anlıyoruz. Yani Allah'a borç verilmesinin lüzumu vurgulanıyor. Bu iş teşvik ediliyor. Borcun ödeneceği hususunda da hiçbir endişe duyulmaması gerekmektedir. Zira Tövbe suresinde de Allah'tan daha çok sözünü kim durabilir buyurulmuştur. Yine ayet-i kerimin devamında Allah'la yaptığınız alışverişten sevinin buyurulmaktadır. İbn-i Mesud'un rivayet ettiğine göre Ebu Dehda el-Ensari Allah'a güzel borç verme hakkındaki bu ayet nazil olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e "Ya Resulallah, Allah bizden borç mu istiyor?" diye sordu. Sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet ya Ebu Dehda, Allah borç istiyor." diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Dehda, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den elini uzatmasını istedi. Onun elini tutarak, "Ben bağımı Allah'a borç, garzen hasene olarak veriyorum." dedi. Ebu Dehda'nın bağında 600 hurma ağacı olduğunu ve onun bağ içindeki evinde ailesiyle birlikte oturduğu söylenirdi. Bu infaktan Allah'a borç vermesinden sonra Ebu Dehda evine gelir ve hanımına, "Ey hanım, bu bağı ve evi boşaltacağız. Çünkü ben bu bağı Allah'a borç verdim." der. Hanımı da ona, "Çok karlı bir alışveriş yaptın." diye tebrik eder. Daha sonra eşyalarını ve çocuklarını almak suretiyle bağdaki evini boşaltırlar. Yine bir başka bir hadise, ikinci Akabe beyatında Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, Rabbim ve senin için şartların nedir?" demişti. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Rabbim için şartım, ona itaat etmeniz, ona hiçbir eş tutmamanızdır, şirkten uzakta kalmanız. Kendi kendime şartım da, canlarınızı ve mallarınızı nasıl müdafaa ediyorsanız, beni de o şekilde korumanızdır." buyurdu. Tekrar Abdullah bin Revaha sordu, "Böyle yaparsak bize ne vardır?" Cevaben Allah Resulü, "Cennet var." buyurdu. Bunun üzerine Abdullah bin Revaha, "Ne kârlı alışveriş yaptık ya Resulallah, biz bu alışverişten asla dönmeyiz." dediler. Bu görüşmeden sonra şu ayet-i kerime buyuruldu, "Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendine verecek cennet karşısında satın almıştır." Bu ayet-i kerime nefsin ve malların Allah'a satılışı ve adanışı var. Onlar kârlı işleri görünce oraya yatırım yapmaktan hiç asla kaçınmazlardı. Yine Muhte seferinde sallallahu aleyhi ve sellem üç sahabinin şehit olacaklarını, yani Zeyd şehit olursa sancağı Cafer'e versin, Cafer şehit olunca Abdullah bin Revaha'ya versin, Abdullah bin Revaha da şehit olursa bayrağı seçilen bir kumandana verilsin diye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğde buyuruldu. Yani bu tebliğ üzerine bu üç sahabi de, üç Allah Resulü'nün ciğerparesi bu muhtede şehit olacaklarını anladılar. Fakat hiçbirinin simasında en ufak bir tereddüt elem, keder, hüzün yoktu. Hepsi bir tebessümle vazifeyi alıp sefere çıktılar. Hatta Abdullah bin Revaha yaklaştığı zaman Muhte'ye devesini de serbest bıraktı. Deve dedi, artık dünyada bir malım kaldı. Malımı dedi, serbest bırakıyorum. Deve, bundan sonra sen de serbestsin dedi. İstediğin yere çölde gidebilirsin dedi. Bu şekilde malını da feda etti. Ennel orada canıyla da malıyla da cenneti satın alma kazancını elde etmiş oldu. İşte bu aşk ile yaşanan bir iman. Cenab-ı Hak bize aşk ile yaşanan bir iman bizden arzu ediyor. Cenab-ı Hak buna benzer Kur'an-ı Kerim'de misaller veriyor. Firavun'un sihirbazlarına misal veriyor, Eshab-ı Uhdud'a misal veriyor. Habibine cari misal veriyor. Yine Rabbimiz bize Tövbe suresinde de muhacirler, ensar, onların fedakarlıklarını bildiriyor. Nasıl bir aşk ile iman yaşadılar. Bizim de onlar gibi olmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor.
Demek ki efendim bu alışverişte öyle bir yakini iman var ki Abdullah bin Revaha ve diğer iki sahabi radıyallahu anhum karşılığı mutlaka gelecek diye inanıyorlar. Ve bu sebeple de canlarını, gözlerini bile kırpmadan severek veriyorlar efendim. Tabii canını vereceğini bildiği halde de Muhte'ye severek ve koşarak gidiyorlar. Yani burada duygular demek ki derinleştikçe ashabın infakta derinleştiğini görüyoruz herhalde efendim. Burada duyguların derinleşmesi onların her noktada infakı, canlarını, mallarını verme noktasında severek bir bayram sevinci içerisinde bunu yerine getirdiklerini müşahede ediyoruz herhalde, değil mi efendim?
Bu tabii efendim hem Eshab'ın Cenab-ı Hakk'a olan muhabbeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgisini, muhabbetini gösteriyor. Ve bu hususta en güzel şekilde fedakarlıklarını sergiliyorlar. Bunun bir benzeri de Hendek Savaşı'nda oldu. Hazreti Cabir radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in midesine taş bağladığını gördü açlıktan. Efendimiz Hendek'e inmişti. Kırılmaz bir taşı parçalıyordu. Hemen Cabir ailesine koştu. Hanım dedi, Resulullah dedi, çok aç dedi. Midesi içine çökmüş ve taş bağlamış durumda. Evimizde ne var ikram edecek? Cabir'in hanımı da biraz arpa var dedi. Bir de oğlak var dedi, keçi yavrusu. Sen hanım dedi Cabir, arpayı un haline getir, ekmek yap. Ben de oğlağı keseyim, tencereye koyayım, onu da kaynatalım. Allah Resulü'ne gidelim, 3-5 kişiyle davet edelim, ikram edelim dedi. Cabir sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardı. Efendimiz yine o tendeyeceğin taş kırmaya devam ediyordu. Ya Resulallah, sizi çok acıkmış olarak görüyorum. Bizim evimize birkaç kişiye teşrif etmeniz mümkün mü acaba diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, merhameti sonsuz, İsar ehli, İsar sahibi. Cabir dedi, ne var evinizde dedi. Ya Resulallah, az bir şey, arpa var, bir de oğlak var, onu da kestim kaynıyor dedi. Oo dedi Cabir dedi, demek evinizde çok şey var dedi. Hadi dedi sahabisine, hepimiz dedi Cabir'e misafir olarak gideceğiz dedi. Cabir endişe içinde evine koştu. Hanım dedi, ben dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e birkaç kişiye davet ettim. O da bizim eshab-ı kiramı toplayıp geliyor dedi. Hanımı firaset sahibi bir hanımdı. İnce düşünüştü. Cabir dedi, sen dedi Allah Resulü'ne evimizde ne olduğunu söyledin mi dedi. Söyledim. O zaman dedi, sen dedi karışma dedi. Allah Resulü senden daha iyi bilir dedi. Bir taraftan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Eshab-ı Kiram'la beraber Cabir'in hanesine doğru geliyorlardı. Tahminen 300 kişi kadar vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ekmekten bir parça koparıyor, etten bir parça koparıyor, sırayla dağıtıyordu. Cabir de hayretle seyrediyordu. Ve dağıttıkça da bitmiyordu. En sonunda bütün Eshab-ı Kiram'a dağıtmış oldu. Cabir dedi, geri kalan da evine, ailene götür dedi. Fakir dedi, ortalığı da açlık kavurdu dedi. Ailen de alacağını alsın, gerisini de etrafına dağıtın dedi. Burada da tabii büyük bir infakı görüyoruz. Demek ki bir infak ne kadar samimi bir niyetle yapılırsa Cenab-ı Hak o infakı o kadar bereket ihsan ediyor. Bir oğlakla az bir şey arpa unu 300 kişiye kâfi geliyor. Ailesine veriliyor, etrafa kâfi geliyor. Ve bu bir peygamber mucizesi. Fakat diğer taraftan da demek ki samimiyet, ihlasa Cenab-ı Hak büyük bir bereket veriyor. Zaten sadakalarda da ihlasa göre 700'e kadar Cenab-ı Hak ecir ihsan etmiş oluyor.
Demek ki efendim burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının her birini bir vakıf insanı yapma gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Bu infak talimleriyle, isar talimleriyle bunu görüyoruz. Efendim izin verirseniz yine İslam tarihinde yaşanan başka bir olay var. Hazreti Huzeyfe'nin radıyallahu anh'ın Yermuk Muharebesi ile ilgili yaşadığı ve bizlere anlattığı hadise. Malumunuz ashab-ı kiramın son nefeste bile sergilediği ulvi ahlak ve fazileti aksettirmesi bakımından orada yaşananlar oldukça calibi, dikkat ve düşündürücü. Efendim uygun görürseniz bu hadiseyi de sizden dinlesek ve kıymetli dinleyenlerimiz istifade etseler.
Hay hay efendim, o hadiseyi de hatırımda kaldığı kadarıyla anlatmaya gayret edeyim. Hazreti Huzeyfe rivayet ediyor. Yarmuk Harbi'ndeydik. Çarpışmanın şiddeti geçmiş. Ok ve mızrak darbeleriyle yaralanan Müslümanlar düştükleri sıcak kumların üzerine can vermeye başlamışlardı. Bu arada ben binbir güçlü kendimi toparlayarak amcamın oğlunu aramaya başladım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan sonra nihayet aradığımı buldum. Fakat ne çare? Bir kan gölü içinde yatan amcamın oğlu göz işaretiyle dahi zor konuşabiliyordu. Daha evvel hazırladığım su gırbasını göstererek "Su istiyor musun?" dedim. Belli ki istiyordu çünkü dudakları hararetten adeta kavrulmuştu. Fakat cevap verecek mecali yoktu. Sanki göz işaretiyle de muzdarip halini ima ediyordu. Ben kırbanın ağzını açtım. Suyu kendisine doğru uzatırken biraz ötedeki yaralıların arasından İkrime'nin sesi duyuldu. "Su, su, ne olur bir damla su." Amcamın oğlu Harise bu feryadı duyar duymaz kendisine vazgeçerek göz ve kaş işaretiyle suyu hemen İkrime'ye götürmeme işaret etti. Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralığında koşu koşu İkrime'ye yetiştim. Ve hemen kırbamı kendisine uzattım. İkrime elini kırbaya uzatırken İyaş'ın iniltisi duyuldu. "Ne olur bir damla su verin. Allah rızası için bir damla su." Bu feryadı duyan İkrime elini hemen geri çekerek suyu İyaş'a götürmemi işaret etti. Haris gibi o da içmedi. Ben kırbayı alarak şehitlerin arasında dolaşa dolaşa İyaş'a yetiştim. Kendi son sözlerini işitiyordum. Diyordu ki, "İlahi, iman davası uğruna canımızı feda etmekten asla çekinmedik. Artık bizden şehadet rütbesini esirgeme ya Rabbi. Hatalarımızı affeyle." Belki İyaş artık şehadet şerbetini içiyordu. Benim getirdiğim suyu gördü fakat içmeye vakit kalmamıştı. Başladı kelime-i şehadeti ancak bitirebildi. Derhal geri döndüm, koşa koşa İkrime'nin yanına geldim. Kırbayı uzatırken bir de ne göreyim ki İkrime de şehit olmuştu. "Bari amcamın oğlu Harise yetişeyim," dedim. Koşa koşa geldim. Ne çare ki o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula kavrula ruhunu teslim etmişti. Ne yazık ki kırba dolu olan üç şehidin ortasında kaldı. Huzeyfe radıyallahu anh o andaki halde rüyesini şöyle anlatır. "Hayatım boyunca birçok hadiselerle karşılaştım. Fakat hiçbiri beni bu kadar duygulandırıp heyecanlandırmamıştı. Aralarında akrabalık gibi bir bağ olmadığı halde bunların birbirine karşı bu derecedeki diyargam, fedakar ve şefkatli halleri, yani son nefeslerini de hayatlarındaki fazilet halinde geçirmeleri, ayet-i kerimede buyurulan ancak Müslüman olarak ölünüz ayet-i kerimenin şuuruyla hayata veda edebilmeleri, gıpti ile seyredilip hayran olduğum en büyük iman celaleti olarak hafızamda derin izler bıraktı. Cenab-ı Hak cümlemin son nefeslerine hüsnü hatimeyle neticelendirsin. Bu fani dünyadaki son nefesimizi ebedi vuslatımızın ilk nefesi eylesin. Lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla, ikramıyla inşallah.
Amin inşallah efendim. Burada özellikle bu hadisede efendim İsar'ın zirvede yaşandığı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Başka örnekler de var şüphesiz. Ara ara da geçti bu ıstılah efendim, bu tabir. İsar tabiri geçti ara ara. Kısaca İsar'ı da bir tarifini sizden alabilir miyiz efendim? Ne demek İsar?
Kendinden koparıp vermektir İsar. Kendinden feragattir. Cenab-ı Hak İnsan suresinde de bu Ali radıyallahu anh ve Fatıma validemizin nasıl infak ettiler onu bilirken kendileri muhtaç olduğu halde buyuruyor. Bu sırf yalnız içmekte de değil. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a girerken sıra köleye geldi. Köleye bin dedi deveye, sıra sana geldi dedi. O dedi ki, ya halife dedi, şimdi ben deveye binersem, demek kıyafetleri de aynı. Beni halife zannederler. Onun için dedi, siz buyurun dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, daima hayrat da önde, fedakar. Yok dedi, sıra sende dedi, sen bineceksin dedi. Şam'a o şekilde gireceğiz dedi. Yani İsar'ın muhtelif şekilleri vardı. Burada Ebu Hureyre ile ilgili bir hadise hatırıma geldi. Ebu Hureyre çok açtım dedi. Malum Ebu Hureyre Eshab-ı Suffa talebesiydi. Çok açtım dedi. Karnımı açlıktan yerlere dayıyordum dedi. Baktım dedi Ebu Bekir dedi radıyallahu anh gözüktü. Ona açtığımı ifade eden bir ayet okudum. O da şöyle bana baktı. Demek kendisi verecek bir şey yoktu. Selam verdi ve ona devam etti. Arkadan Ömer radıyallahu anh gözüktü. Ona da ayet okudum açlığımı ifade eden. O da seyretti beni. Demek ki onda da verecek bir şey yoktu. O da selam verdi, devam etti. Arkadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendi gözüktü. O bir tebessüm halinde şuna baktı. Ebu Hureyre gel beni takip et dedi. Beraber Hane-i Saadet'e kadar yürüdük. Hane-i Saadet'e girdi. İzin aldım ben. Gir Ebu Hureyre dedi. Evde şöyle bir baktı, acaba bir şey var mı diye. Bir bakraç su gördü Resulullah. Ebu Hureyre dedi, git dedi, Eshab-ı Suffa'yı çağır, getir dedi. Ben de kendi içimden, bu bakraç su ancak bana yeter. O kadar acıktım ki, ancak bana kâfi gelir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben git Eshab-ı Suffa'yı çağır dediği için mecburen gittim, davet ettim. Eshab-ı Suffa geldi, benim elime bakracı verdi. Sırayla tevzi ediyordum. Acaba bana kalacak mı diye bir taraftan bakıyordum. Fakat hiç eksilmiyordu. En sonra bütün gelen hepsine ikram ettikten sonra ya Resulallah cemaate dağıttım dedim. O zaman Ebu Hureyre iç dedi. Ben başıma diktim. İyice doya doya içtim. Sonra döndü Resulallah bana tekrar iç Ebu Hureyre dedi. Yine içtim. Tekrar iç dedi. Ya Resulallah o kadar bir doydum ki artık biraz daha içsem dışarı çıkacak dedim. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem kendisi içti. Burada tam İsar görüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'ı doyurdu. Eshab-ı Suffa'yı doyurdu. Ebu Hureyre'yi doyurdu. En sonra da kalanla da kendi ihtiyacını gördü. Velhâsıl demek ki İsar seviye kazanmış bir Müslümanın farik bir vasfı olmuş oluyor.
Evet efendim. Gerçekten bu İslam tarihinde yaşanan hadiseler hem Ashab-ı Kiram efendilerimizin döneminde hem daha sonraki nesillerde yaşanan bu İsar örnekleri, infak örnekleri gerçekten İslam medeniyetinin, faziletler medeniyetinin zirveye nasıl ulaştığının en çarpıcı, en güzel örnekleri efendim. Tabii ki bütün bunlar kalbin rakikleştiği, inceldiği, ahirete inancın yakin haline geldiği, infakında zirveleştiği tablolar oluyor. Tabii onlar nerede, biz neredeyiz demekten kendimizi de alamıyoruz efendim bu tabloları dinledikten sonra, gördükten sonra. Hep vermenin, fedakarlığın ve böylece vakıf insan olmanın talimi olarak görüyoruz bunları. Efendim bugünkü programı sizi çok yormak istemiyoruz. Bugünkü programımızı inşallah burada bize ayrılan süreyi düşündüğümüzde inşallah bir sonraki programda diğer konulara geçelim diye arzu ediyoruz.
İnşallah.
İnşallah daha sonraki programımızda sizleri tekrar programımızda ağırlayacağız inşallah. Sizlerden bol bol istifade edecek Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Bugünkü program için bu geniş malumatlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dua ve himmetlerinizi talep ediyoruz, bekliyoruz. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz efendim.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyomuzda muhterem üstazımızı ağırladık. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler dilerim. Allah'a emanet olun efendim.
Çok çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak Eshab-ı Kiram'ın bu ruhani ikliminden Cenab-ı Hak cümlemize hisseler, nasipler, ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah.
Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı, himmetlerinizi bekliyoruz efendim.
Allah razı olsun.
Allah'a emanet olunuz efendim.
Amin efendim.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin misafir olarak katıldığı Ali Can Tatlı'yla Hüdayi Coğrafyası programını dinlediniz.
Gül olanın aslı güldür, peygamberin nesli güldür. Girdim şahın bahçesine, postu destarı güldür. Girdim şahın bahçesine, postu destarı güldü. Asmasında gül dalları, kovanında gül balları. Ağacında gül halleri, selvi çınarı güldürgün. Ağacında gül halleri, selvi çınarı açıl gel ey gonca gülüm, ağlatma şeyda bülbülüm. Şu inleyen garip dilim, ahu efgarı güldürgün. Şu garip dilim, ahu efganı güldürgün. Gülden terazi tutarlar, gül ile gülü tarlar. gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Gel ha gel gül eylesimi. Geldi yine gül mevsimi. Bu feryat bülbül sesimi. Sesi feryadı güldür gül. Bu feryat bülbül sesini. Sesi feryadı güldür gül.